Selamlar değerli. İşler neden yürümüyor diye düşünenlere ve bir yerde iletişim kopukluğu var acaba diye sorgulayanlara. Trenden Bildiriyorum podcast'inin 56. bölümüne hoş geldiniz. Ankara Ekspresi raylar üzerinde ay ışığı ile birlikte güzelce böyle süzülüyor ve biz de inovasyon konuşacağız bugün. Bu bölümde inovasyonun ve iletişimin beklenmedik kesişim noktalarına odaklanıyoruz. Yani ay ışığı, tren, yolculuk falan ve bir yandan da inovasyon. Yani evet, nereden aklınıza geliyor böyle şeyler diyebilirsiniz. Böyle denk geliyor işte. Bunun gibi böyle alakasız kesişimlerin bir arada olduğu güzel bir yazıyla birlikteyiz. Sıkı durun, muazzam bir telaffuzla İsveççe. Evet, muazzam bir İsveççe ile karşınızdayım. Göran Yilşer'in, sanırım böyleydi. Neyse. Göran Yilşer'in Innovation Around the Campfire, yani şenlik ateşi etrafında, kamp ateşi etrafında inovasyon mu başlıklı yazısı, hikaye anlatıcılığının ve hikaye dinlemenin neden her inovasyon gündeminde olması gerektiğini anlatıyor. Biliyorsunuz inovasyon her şeyle ilişkilendirebiliriz. Her şeyde bir inovatif yaklaşım falan diye konuşuyoruz ama biraz derinlemesine indiğimizde bu yazının aslında o tarz sohbetler gibi olmadığını göreceğiz. Ve evet, hazırsak İletişimin karanlık dehlizlerinden, ya da şöyle düzeltelim, Ankara Ekspresi'nin gecenin içerisindeki o karanlığın içindeki süzülmesinden, ay ışığı öncülüğünde o yolculuğundan, evet böyle daha güzel oldu, İnovasyonun aydınlık şenlik ateşine, kamp ateşine doğru bir yolculuğa çıkalım. Öncelikle yazımızın orijinal dilindeki başlığına bakalım. Innovation Around the Campfire. Bu kamp ateşini bazen şenlik ateşi, bazen kamp ateşi diye çeviriyorlar. O yüzden biz şenlik ateşi diyelim. Şenlik ateşi etrafında inovasyon mu? Yazarımız Göran Yilşer. Hiç yazılmasıyla hiç alakası olmayan bir telaffuzu var. İsveç sonuçta. Neyse. Kendisinin Medium üzerinde yazıları var. Medium üzerindeki yazılarını inceleyebilirsiniz. Bu arada Pocket üzerinden ciddi sayıda yazı topladım. Bundan sonra biraz da o tarafa artık bir süre Medium'a ara verip cayır cayır Pocket'tan topladığım yazılardayız. Maalesef Pocket'ı da Eylül ayında kapatıyorlarmış sanırım. O zamana kadar oradan ne toplarsam kar diye bakıyorum. Birazcık o tarafa gideceğiz bundan sonra. Evet, yazımıza gelelim. Yilşer inovasyon süreçlerinde iletişimin kritik rolünü vurguluyor ve şirketlerdeki iletişim engellerinin inovasyonu nasıl sekteye uğrattığını inceliyor. Yazar, design thinking gibi metodolojilerin iletişimi nasıl güçlendirdiğini ve özellikle hikaye anlatıcılığının takımlar arasında empati ve bağlantı kurarak inovasyonu nasıl tetiklediğini anlatıyor. Yilşer'in teknolojinin insanları bağladığını ancak her zaman birleştiremediğini belirttiği kısım var. Ve bu noktada da yüz yüze iletişimin ve hikaye tabanlı bir kültürün önemini vurgulamış. İnovasyon, yani evet dedim gibi az önce her şeyde bir inovatif yaklaşım. Şu an şey var ya, yapay zeka, her şeyi bir yapay zeka sıkıştırıyorlar. Yapay zeka ile şunu yaptık falan diye. Geçtiğimiz sene Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir açıklaması vardı. Hakemleri yapay zeka belirliyor falan. Yani neyse. Gülüyoruz. Devam edelim. İnovasyon her yerde, o yüzden karşımıza çıkan bir kavram. Her şirketin, her liderin, hatta her bireyin peşinde koştuğu bir hedef gibi duruyor. Ama bu hedefe ulaşmak her zaman da kolay olmuyor. Çoğu zaman harika fikirlerimiz olsa bile onları hayata geçirmekte zorlanıyoruz. Yilşer'in yazısı işte bu noktada inovasyonun teknik bir süreçten çok insani bir süreç olduğunu hatırlatıyor. Ve bu insani sürecin kalbinde de iletişim yatıyor. Benim marka mutfağında öğrencilerimle sürekli vurguladığım bir durum var aslında. Bir fikri hayata geçirmek, onu doğru şekilde anlatmaktan geçiyor. Mükemmel bir fikir bulabilirsiniz. Mükemmel bir reklam kampanyası geliştirebilirsiniz. Ya da mükemmel bir çözüm bulabilirsiniz. Ama bunu doğru aktaramadıktan sonra, doğru anlatmadıktan sonra, doğru iletişimini yürütmedikten sonra, dökümanla olabilir ya da sözlü. O zaman hiçbir şeye varmıyor. Doğru bir akışa oturtamadığınızda hepsi havada kalıyor. Karşı taraf zaten bunu dinlemiyor, anlamıyor. Bir değerlendirmeyecektir de. O yüzden biz mümkün mertebe bu işte pazarlama maratonu ya da işte less marketing var. Bunun gibi bazı aktiviteler var. Bunların hepsini özellikle çok önemseyerek yapıyoruz. Çünkü bunlar işte açık inovasyon denilen türdeki aktiviteler ve insanların bir arada birbirleriyle hem iletişime geçip hem etkileşimini arttırdığı hem de birlikte çalışma disiplinini o iletişim noktasında ama edindiği ve gidip de daha sonra buradan çıkardıklarını da birilerine anlatarak aslında geri bildirim yakalamaya çalıştıkları, ikna etmeye çalıştıkları bir süreç oluşturuyoruz. Bunların hepsi başlı başına önemli noktalar ve hepsinin özünde de anlatmak gerekiyor. Anlatmak var yani. Devam edelim. İletişimin kara delikleri diye bir başlık bizi karşılıyor. Yazar iletişimdeki en büyük sorunun George Bernard Shaw'un da belirttiği gibi iletişimin gerçekleştiği yanılsaması olduğunu ifade ediyor. Çünkü böyle kelime şakası gibi aslında ama Shaw'un sözü çok kıymetli. Yazar otomotiv sektöründeki bir süreç inovasyonu projesinde oradan bir örnek vermiş ve kurumlar içinde iletişimsel kara deliklerin nasıl oluştuğunu anlatmış. Bu kara delikler kuralların belirsizliği, yeni teknolojilerle nasıl başa çıkılacağının bilinmemesi ve özellikle de çok sayıda iletişim kanalı arasında parçalanan bilgi akışından kaynaklanıyor diye belirtiyor. Yazar bu durumun projelerde iletişim kaosuna, tutarsızlıklara ve büyük çabalara rağmen sonuçsuz kalmaya yol açtığını belirtiyor. İletişim yani artık hani dili pelesenk olmuş bir şekilde karşımıza çıkan bir şey. Her yerde bu iletişim diye söylüyoruz ama altı biraz boş bir konu gibi aslında. Yani doğru şekilde algılayamıyoruz o iletişim dediğimiz şeyi. Çünkü iletişim aslında sanki böyle bir su gibi akması gereken bir yol bulamazsa birikir ve durağanlaşır. Doğal olarak yük haline de gelir hatta. Bir şirketin içindeki iletişim kanalları da böyle. Eğer bu kanallar tıkalıysa, yanlış kullanılıyorsa ya da çok fazla ve karmaşıksa iletişim bir kara deliğe dönüşebilir. Yani koca bir aslında gölet oluşur orada ve anlamsız işte bir işe yaramayacak şekilde öyle orada durur gider bütün o fikirler ve aslında değerli malzemeler. Bir bilginin telefon görüşmesinden e-postaya, oradan Slack'e, Trello'ya atlaması tam bir bulmaca fiyaskosu yaratıyor bir noktada bir yerden sonra. Ben yıllardır markamın iletişimi üzerine çalışıyorum ve en büyük sorunların çoğu zaman iletişimin gerçekleştiğini sanmaları yani böyle bir yanılsamadan kaynaklandığını görüyorum. Şirketler bazen sadece iletişim aracı sayısını arttırarak iletişimi çözdüklerini düşünüyorlar. Oysa ki sadece bunu sorunu büyütüyor. Ya da oradaki işte uzmanlar ben anlattım diyor, ben söyledim diyor, ben ifade ettim diyor, ben diyor işte şu şekilde diyor iletişime geçtim, konuştum diyor. Karşı taraftaki insana anlatamamışsınız ama ya da karşı taraftaki insanınla ortak bir dil geliştirememişsiniz. Şirketlerdeki bu ortak dil eksikliği de zaten bir noktadan sonra başka bir boyuta geliyor. Çünkü tasarımcının konuşma diliyle satıcının konuşma dili, Ar-Ge'dekilerin konuşma dili, mavi yaka ile beyaz yakanın birbirleriyle konuşma dilleri bunların hepsi bambaşka konu ve bir yerden sonra bunların hepsi birbirlerine iletişemeyen ama iletiştiklerini zanneden insanlarla dolu bir ortam oluşturuyor ve şirkette koca bir şişkinlikle öyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Danışmanlıklar alıyor, işte mentorluklar alıyor, hizmetler alıyor ama bir yere varmıyor sonra. Neyse popüler bir yakın zamana kadar aslında popüler olan bir konuyla devam edelim. Design Thinking ve bütünsel iletişim. Heyşer Design Thinking yani tasarım odaklı düşünme metodolojisinin kullanıcı odaklı inovatif çözümler geliştirmede bütünsel iletişimin anahtar rolünü vurguluyor. Yazar bu yaklaşımın empati, sabır, tutum değiştirme yeteneği ve farklı paydaşlar için çeviri becerisi gerektirdiğini belirtiyor. Design Thinking'in aşamalarını işte anlama, gözlemleme, bakış açısı tanımlama, fikir üretme, prototipleme, test etme falan gibi bu Design Thinking'in aşamalarını iletişim pratikleri açısından ele alarak her adımda açık diyalog, gözlem paylaşımı, bakış açılarının sentezlenmesi, kısıtlayıcı olmayan fikir üretimi, prototiplerle düşünme ve sürekli geri bildirim alışverişinin önemini açıklıyor. Özellikle Heyşer'in sistematik eğitimcisi Hartwig Marx'ın iletişim ancak eyleme dönüştüğünde iletişimdir sözüne atıfta bulunarak iletişimin sadece bilgi alışverişi değil somut sonuçlara yol açması gerektiğini belirtiyor. Design Thinking yani yakın zamana kadar çok popülerdi, çok konuşuluyordu. Şimdilerde biraz daha durağanlaştı, daha az konuşulur oldu ama aslında sadece bir problem çözme aracı değil. Aynı zamanda bir iletişim felsefesi. Bu metodoloji inovasyonu gerçekten insani bir sürece dönüştürüyor. Empati kurmaktan, farklı bakış açılarını sentezlemeye, fikirleri somutlaştırmaktan, geri bildirimleri içselleştirmeye kadar her adımda iletişim kilit rol oynuyor. Birçok durumda design thinking adı altında sadece görselleştirme araçları kullanılırken, Heyşer'in vurguladığı gibi asıl sihir o insan dokunuşunda. Yani o kamp ateşi, şenlik ateşi etrafında yapılan samimi sohbetlerde gizli. Bizim marka mutfağındaki aslında felsefemiz de bu noktada bu durumla aslında birebir örtüşüyor diyebilirim. Öğrencilerin sadece brief'i alması yetmiyor. İşte ekosistemi, problemdeki insani boyutu, farklı farklı insanların gözünden, farklı disiplinlerden, farklı dinamiklerden insanların gözünden içselleştirmeleri gerekiyor. Hani diyoruz işte Heyşer'in de söylediği o kamp ateşi etrafındaki sohbet önemli diye. İşte bizdeki işte pazarlama maratonunda örnek veriyorum, hiç birbirini tanımayan insanların bir araya gelip 48 saat boyunca kafa patlattıkları, aslında 48 saat boyunca sürekli o kamp ateşi etrafındaymışçasına sohbet ede ede, kafa patlata patlata bir araya geldikleri ve bir şeyler üretmeye çalıştıkları bir süreç bizi çok nitelikli bir noktaya doğru götürüyor. Yani hiç bu tarz bir süreci deneyimlememiş kişilerin bile çok üretken ve çok iyi çıktılar elde ettiği bir etkinliğe dönüştürüyor. Bunun gibi şeyler var aslında. O yüzden özellikle pazarlama maratonunu ve onun bazı alt etkinlikleri, Let's Marketing gibi atölyeler gibi bazı alt etkinliklerini çok önemsiyoruz biz. Ve bu şirketler tarafında da aslında ciddi şekilde önemsenmesi gereken işler bu açık inovasyon aktiviteleri. Aslında kendi kamp ateşlerini bir şekilde bulmuş oluyorlar bu açık inovasyon etkinlikleriyle. Neyse devam edeyim. Teknoloji fetişizmi ve anlatı kaybı diye bir bölümle devam ediyor Eşer. Modern organizasyonel modellerin ve kullanılan teknolojilerin güncel iletişimsel sosyal gereksinimleri karşılamadığına dikkat çekiyor. Yazar, teknolojinin insanları bağladığını ancak her zaman birleştirmediğini savunuyor. Özellikle akıllı telefonların ve sosyal medya platformlarının insan iletişimini pragmatik bilgi alışverişine indirgeyerek hikaye anlatıcılığını körelttiğini belirtiyor. Dokunma veya kaydırma anlatısal bir jest değildir diyor Heyşer. Ayrıca uzaktan çalışmanın getirdiği kahve sohbetlerinin ve sigara molası, tabi tavsiye etmiyoruz böyle şeyleri ama o sohbetlerin azalmasının hikaye paylaşımı için ayrılan alanı daralttığını ve bunun üretken olmayan zaman olarak algılandığını ifade ediyor. Yung Chul Han'ın, okumakta zorlanıyorum o ismi, bir şekilde not aldım artık ama, anlatı pratiğini kaybetmenin insan kültürünü kaybetmek anlamına geldiği. Tekrarlayalım, anlatı pratiğini kaybetmek, insan kültürünü kaybetmek demektir diyor. Bu yöndeki gözlemlerine atıfta bulunuyor bol bol aslında. İşte burada benim de yıllardır yakındığım bir noktaya geliyoruz. Teknoloji fetişizmi. Her yeni uygulama, her yeni platform bizi daha çok bağlayacak gibi görünüyor. Ama gerçekten de birleştirmiyor bunlar. Yoksa bizi daha da yalnızlaştırıp yüzeysel bir bilgi alışverişine mi hapsediyor diye bakmamız gerekiyor aslında birleştirmek yerine. Heyşer'in de dediği gibi akıllı telefonlar bilgi alışverişini hızlandırsa da empatiyi ve hikaye anlatıcılığını köreltiyor. Yüz yüze iletişimdeki o göz teması, beden dili, tonlama vesaire bunun gibi bunun bir sürü şey aslında. Bunlar olmadan hikaye anlatıcılığı eksik kalıyor. Bu durum özellikle remote çalışan ekiplerde ciddi bir zorluk yaratıyor. İnovasyon sadece teknik bir problem çözme değil. Aynı zamanda insani bir süreçtir ve bu süreç hikayelerle beslenir. İletişimle beslenir ama iletişimi yüz yüze dokunarak illa hani böyle bir araya gelerek yapmak zorunda tabii ki değiliz. Ama o aslında işte hikayeler, hikaye anlatmak, paylaşımlar, herkesin bir şekilde o kamp ateşi etrafında toplanması olayı bunlar eksildikçe nitelikleri düşüyor, etkisi düşüyor, üretkenlik buradan dolayı da düşüyor gibi durumlar var ve bunlar aslında çok da göz ardı edilmemesi gereken süreçler. Son olarak anlatısal organizasyonlar demiş Heyşer. İnovasyonun her şeyden önce sosyal bir süreç olduğu fikrinin organizasyonel tasarımlarda yeterince dikkate alınmadığını belirtiyor. Yazar, şirketlerin kendilerini sadece inovasyon departmanı olan bir organizasyon olarak değil, inovatif bir organizasyon ve inovasyon departmanı olan bir organizasyon olarak görmeleri gerektiğini savunuyor. Bu, şirketlerin kendi kültürlerini anlatısal bir yapıya dönüştürmeleri anlamına geliyor. Yazar, Narrative Organizations adlı kitabı atıfta bulunarak anlatı pratiğinin şirketlere, ekiplere ve çalışanların kalplerine nasıl değer kattığını ve onların gizli uzmanlıklarını, yönetimsel hatalarını ve kapasite sorunlarını oyunbaz bir şekilde paylaşmalarını sağladığını örneklerle gösteriyor. Yazıda bunun daha detaylı detaylı güzelce anlatılıyor birçok şey ama şu kısmından yakalayın. Bir şirketin gerçekten inovatif olabilmesi için inovasyonun sadece bir departman işi değil, tüm şirketin kültürü ve DNA'sının bir parçası olması gerektiğini unutmamamız gerekiyor. İşte burada anlatısal organizasyonlar kavramı devreye giriyor. Bir şirketin kendi hikayesini nasıl anlattığı, çalışanların birbirlerine nasıl iletişim kurduğu ve paylaştığı, inovasyon potansiyelini doğrudan etkileyen bir durumdur bu. Bu yani benim de markalaşma stratejilerinde çok önemsediğim bir konu. Birçoğumuzun, hepimizin hatta aslında önemsemesi gereken bir konu. Bir markanın sadece ürün ve hizmetlerini değil, aynı zamanda değerlerini, vizyonunu ve hikayesini de anlatması hem iç hem de dış paydaşlarla daha güçlü bir bağ kurmasını sağlar. İnsan dokunuşu olmadan en parlak fikirler bile havada kalıyor. Bunu unutmamamız gerekiyor. Bu yüzden de işte bu inovasyon olayını, inovasyonu insandan, iletişimden, sohbetten, muhabbetten bağımsız, tamamen aslında teknik ve işte böyle bazı taktiklerle ilerleyen bir şey olarak görmemiz çok yanlış. Neyse bu konuyu yani uzun uzun konuşabiliriz, bu inovasyon konusunun ele alınış şeklini. Ama biz burada artık bitirelim yazı, çünkü bu buraya kadar gelmiş. Biz de yazıya sadık kalalım ve böylece Şenlik Ateşi etrafında inovasyon mu? Hikaye anlatıcılığının gücü başlıklı bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde inovasyonun ve iletişimin karmaşık ilişkisini, hikaye anlatıcılığının dönüştürücü gücünü ve insan dokunuşunun önemini konuştuk. Umarım bu yolculuk sizin de iletişim anlayışınızı ve inovasyon süreçlerinize yaklaşımınızı oraya böyle farklı bir gözle değerlendirmenize yardımcı olmuştur. Bir sonraki bölümde trende yine yolculuğumuza devam edeceğiz. Başkent Ekspres'te bir şekilde İstanbul'a doğru gitmeye devam edeceğiz ve o zamana kadar, bir sonraki bölümde buluşana kadar, bir sonraki istasyona kadar artık kendinize mukayyet olun. Kendinize dikkat edin. Hikayelerinizi anlatmaktan, hikayeleri dinlemekten, hikayelerin o sohbetin bir parçası olmaktan da vazgeçmeyin. Hoşça kalın.